Ayrım 18, sayfa 220. Dona, Muhammed hayatını herkesin kendi hayatının efendisi olmasına adamış bir peygamberdir. Kur'an, efendileştirilmesini önlemek için ondan Allah'ın kulu ve elçisi olarak bahseder. Muhammed'in mühürlü resmi, yazışmalarının son satırlarını okuduğunda onun kartvizitini ortaya titizlikle koyduğunu görürsün. Muhammed, Allah'ın kulu ve elçisi. Ben, vay canına. Dona, buyurmak bir yana, insanları kırmaktan imtina eden, çekingen, peygamber olmasına karşın kendisini rahatsız eden şeyleri dile getirmekte zorlanan, gerçekten çok ince bir ruhtur. Bir peygamberin insanlara kişisel rahatsızlıklarını dile getirmesi hiç de kolay değildir. Karşıdaki kişi yaptığını fark edince bunun altında ezilme ihtimali yüksektir. Bu yüzden ona sıkıntı veren şeyleri kendisi dile getirmiyordu. Bunu Tanrı yapıyordu. Ey iman edenler! Size bir yemek için izin verilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Vaktini bekleyip durmaksızın çağrıldığınızda girin. Ancak yemeği yiyince hemen dağılın. Söze dalıp lafı koyulaştırmayın. Çünkü böyle davranmanız peygamberi rahatsız eder. Kur'an-ı Kerim Ahzab Suresi 53. Ayet. Ben, bunu kendisi söyleseydi o kişi peygambere rahatsızlık vermiş biri olarak tarihe geçeceğini düşünür, ebediyen mutsuz olurdu. Birkaç kişiyi böyle bir şeyle karşı karşıya bırakmamak için Kur'an'dan bir ayeti buna ayırman büyük incelik. İnce düşünen Tanrı'nın ince düşünen peygamberi. Dona, insanların mutluluğu adına Tanrı'nın yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Ben, düşünüyorum da her şeyi tek bir kitap üzerinden anlatmak, düzlemlerle dolu bir metin hazırlamak gerçekten Tanrı'dan başka kimsenin altından kalkamayacağı bir iş. Yüzyıllara yayılmış jenerasyonlar ve milyarlarca insan. Bunlardan kimisi evlere izin almadan girilmeyeceğinden habersiz. Sen bu milyarlarca insanı aynı müfredatla eğitmeyi başarabiliyorsun. Bu inanılmaz. Peki böyle derinlikli bir kitabın bir ayeti ortada dururken neden hep hadisler? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki diye başlıyor. Dona, bu İslam'ın merkezinin Kur'an'dan hadis kaynaklarına kaydırılmasının bir sonucudur. Bu kaynaklarda insanlar peygamberden Efendimiz diye bahsederler. Bunu okuyanlar da ondan Efendimiz diye bahsetmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Gerçekte Tanrı bu hitap şekline karşı oldukça sert bir ayet indirmiştir. O kaynaklarda bu gelişmeden hiç bahsedilmez. Ey iman edenler! Raina, bizi güt, bize bak demeyin. Unzurna, bizi gözet deyin ve dinleyin. Kafirler için acı bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 104. Ayet. Ben, iman edenler diye başlıyor, kafirler ile bitiyor. Üzerinde yürünenin çok tehlikeli bir çizgi olduğunu vurguluyor. Dona, bu çok insani bir eğilimdir. İnsan, bilgenin karşısında kendini güçsüz hisseder ve hayatının iplerini ona teslim etmek ister. Bilgenin vakıf olduğu bilgi, herkesin kendi hayatının inisiyatifini kendisinin taşıması üzerine olsa da bu içgüdü değişmez. Bu bilgelerin kaderidir. Biliyorsun ki Mevlana da efendi demektir. Celaleddin'in bu lakaptan ne kadar rahatsız olduğunu tahmin edebilirsin. Ben, bir özgürlük insanına karşı işlenebilecek bundan daha ayıp bir şey olamaz herhalde. Şimdi sana çok sağlam bir sorum var. Madem İslam bir özgürlük projesiydi, neden kölelik düzenini ortadan kaldıracak düzenlemeler getirmedi beraberinde? İslam'ın özgürlük olduğunu anlatmak için harika bir iletişim fırsatı verirdi bize. Köleliği başkaları kaldırdı, bu fırsat da kaçtı. Dona, sen köleliğin kalktığını mı sanıyorsun? Ben, öyle sanıyordum. Dona, kölelik ekonomik bir tanımdır. Bonservisi başkalarının elinde olan bir futbolcunun durumu, bahsi geçen kölelikten farklı bir şey değil. Kölenin de sahibin de lehine olan, yani karşılıklı, kazanım ilkesine dayalı kölelikte yanlış olan hiçbir şey yoktur. Kur'an, sahip-köle ilişkisini zulümden arındırıp karşılıklı kazanım düzlemine getirmiştir. Muhammed'in tüm kölelere ekonomik özgürlüklerini verebilmesi için çağın ekonomik sistemini değiştirmesi gerekirdi. Bu da İslam'ı bir felsefe olmaktan uzaklaştırır, ekonomik bir düzen haline getirirdi. Bunun yerine İslam kölelere düşüncelerin özgürlüğünü hediye etti. En büyük tutsaklık da zaten buydu. Ben, delireceğim, Bu da çok mantıklı. Bakalım buna ne yanıt vereceksin? Radyo, televizyon, internet, cep telefonu. Son yüzyıla damgasını vuran icatların hiçbirinde Müslüman imzası yok. Neden Hristiyan Batı ileride, Müslüman Orta Doğu geride? Burada bir çelişki yok mu? Harika bir soru sordum, farkındayım. Dona, insanlar Orta Doğu ülkelerinin bilimde, sanatta, kalkınmada Batı'dan daha geri olmalarının nedeninin İslam olduğunu zanneder. Bilinmeyen şey, İslamiyet öncesinde de Batı'nın Orta Doğu ülkelerinden ileride olduğudur. Hadi gel, biraz tarihte yolculuk yapalım seninle. Muhammed'in Arabistan'ına gidelim. Ben, gezmeye bayılırım. Dona, bulunduğumuz yerde, yani o yılların Arabistan'ında göreceğimiz ilk şey, kötü diyebileceğimiz bir devlet yapısının bile olmadığıdır. Arabistan'da durum böyleyken, yüzümüzü batıya çevirdiğimizde, Roma'nın devamı olan Bizans İmparatorluğu'nun oldukça medeni bir devlet yapısı içinde olduğunu görürüz. Zaman yolculuğumuzda, yılları ileriye sardığımızda daha ilginç gelişmelerle karşılaşırız. Ben, ne gibi? Dona, İslamiyet'in doğuşundan sonra dünyaya yön veren icatlarda senin deyiminle Müslüman imzalarını görmeye başlarız. 900'lü yıllarda İbni el-Haytam'ın ilk kamera prototipini yarattığını, kamera kelimesinin Arapça karanlık oda anlamına gelen kamaradan geldiğini görürüz. Ben, bundan 1000 sene önce ve kamera. Dona, paraşüt, yel değirmeni, İlk kimya laboratuvarının kurulması, neşter, pens ve makas gibi 200'e yakın cerrahi alet, bir ödeme şekli olan çek, dolma kalem ve ilk diyet listesi. Bunların hepsi İslam'ın imajının henüz bozulmadığı dönemlerin meyvesi olan Müslümanların imza attığı buluşlardan bazılarıydı. Gerçek İslam bir kalkınma projesiydi. Önce yerel, sonra küresel. Kitabın burasında El Cazari'nin geliştirdiği dünyanın ilk sulama sisteminin orijinal şemasını gösteren bir fotoğraf var. Ben, Arapça harfleri mühendislik sistemlerle birlikte görmek beni şaşırtmadı dersem yalan olur. Dona, şaşırmakta haklısın. İlk robotun atasının da Da Vinci'nin mekanik şövalyesi olduğunu sanıyorsun. Adını yeni duyduğun Diyarbakırlı El Cazari, Da Vinci'den yaklaşık 250 yıl önce doğmuş ve güvercini tasarlamıştı. Ben, rakamları 800'lerde Müslümanların icat ettiğini biliyordum. Bilime bu kadar katkı getirdiklerini öğrenmek sürpriz oldu. Dona, sanata da büyük katkı getirdiler. Bildiğin klasik Batı müziği enstrümanlarının pek çoğu Müslümanların enstrümanlarından esinlenerek üretildi. Ben, mesela, Dona, duvarında asılı olan gitar, uttan ilham alınarak geliştirilmişti. Flütün neyden esinlenerek geliştirildiği gibi. Ben, gitar ve Müslümanlık. Dona, Müslümanların dünya müziğine katkıları sadece enstrümanlardan ibaret değildi. Müzikte bugün kullanılan notalama sistemine 800'lü yıllarda imza atmışlardı. Notalar, mi, fa, sol, la, si, do, re, Arap alfabesi harfleri mi, fa, sad, la, sin, dal, ra. Ben, en zengin insan Karun'du derler ya, acaba diyorum Karun o paraları reklam ajansı kurarak mı kazandı? O yıllarda yaşasaymışım gerçekten çok iyi para kazanırmışım, bu kesin. Yahu Müslüman dünyası olarak sen bu kadar icat ve keşfe imza at, sonra bunları markalaştırma, kendine mal etme, başkaları sahip çıksın, olacak iş değil. Dona, Batı'da çok önemli icatlara imza attı, bunu unutma. Pazarlama kavramı gibi. Reklamın tarihinin İslamiyet'ten de eski olduğunu iyi biliyorsun. Ben, zaten marka vurgu demektir. İslam'da ise tevazu kültürü vardır. Yerleşmiş haliyle tevazu, bırak kendi özelliklerine vurgu yapmayı, dışarıdan gelen iltifatlara bile kapalıdır. Estağfurullah der. Mütevazi insan modeli hayatta reklamcı olamaz. Benim gibi hem dahi hem mütevazi reklamcı 1000 yılda bir gelir. Ben, geri bildirimde bulunuyorum. İslam, Batı'nın gerisinde kalmakta olan bir topluma gönderiliyor. Bundan sonra o coğrafyada yaratıcılığın önü açılıyor ve bir dolu yeniliklere imza atılıyor. Peki Dona, bana söyler misin? Ne oluyor da işler böyle tersine dönüyor? Dona, yaratmak Allah'a mahsustur. Gericiliğin enerjisi, bu sloganı Müslümanlara kabul ettirdiği gün, yaratıcılık İslam'ın yükselen değeri olmaktan çıktı. Sistem tersine işlemeye başladı. yaratıcı Müslümanların önüne asla aşamayacakları bir bariyer dikilmişti. Din. Ben. Etkili sloganlar her zaman işe yarar. İyi de Kur'an'da gerçekten hep senin yaratımların anlatılıyor. İnsan eliyle yapılanlara övgü varsa da ben görmedim. Dona. Büyük düşünmek insanın Tanrı'yı taklit etmesidir küçüğüm. Kur'an'daki yaratım ayetlerinin tek amacı insana büyük düşünmeyi aşılamak ve ilham vermektir. Ben. Zaten yaratıcılık kötü bir şey olsaydı sen Kur'an'da kendi yaratıcılığından bahsederken insanlara kötü örnek oluyor olurdun. Ben yarattım, aman siz yaratmayın. Böyle ilahi mesaj olur mu? Dona. Kur'an sadece Rab'den bahsetmez. Kur'an'da aynı kökten gelen bir kavram daha vardır. O da Rabbani'dir. Rabbani insandır. Rabbin eğitiminden başarıyla geçmiş kişi tanrısaldır. Rab büyük düşünüyorsa Rabbani de büyük düşünmek durumundadır. Ben. Politikadan çok anlamam ama Orta Doğu'nun şu çalkantılı yapısının sende bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Gördüğün gibi akıllanıyorum. Eskiden olsa çok sağlam bir sorun var derdim. Artık temkinliyim. Dona. Bu noktada düzeltme hakkımı kullanmak istiyorum. Orta Doğu sorunsallarını İslam yaratmadı. Orta Doğu'daki o sorunlar İslam'ın varlığına rağmen bu noktaya kadar indirgenebildi. Bölgenin sorunsallar tarihi İslam tarihinden çok daha eskidir. Kan ve gözyaşının bolca aktığı Orta Doğu'ya İslam'ın hiç gelmemiş olduğu bir senaryoyu tahmin bile edemezsin. Ben. Hala çocuklar gömülüyor olurdu muhtemelen. Tutturamadım. Sorumu daha da derinleştiriyorum. Orta Doğu'nun sorunları neden bu kadar köklü? Dona. Tarih boyunca bölge dünyanın en çok derdinin bir arada bulunduğu yer olmuştu. Bütün semavi dinlerde dünyanın bu en dertli bölgesinde doğdu. Dert, devanın ilham kaynağıdır. Bunu biliyorsun. Kutsal topraklar da bu yüzden dünya felsefesinin kuluçka merkezidir. Orta Doğu'da işe yarayan deva dünyanın her yerinde işe yarar. Ben. Yalnız bu kutsal topraklar kavramı aklıma yatmıyor. Diğer toprakları da sen yaratmadın mı? Neden kutsal topraklar Orta Doğu'da? Semavi dinler farklı farklı yerlerde doğsaydı daha iyi olmaz mıydı? Dona. Dünya modasının başkenti neresidir? Ben. Bana göre Paris'tir. Yeni çizgiler toplumların trendi olmadan önce Paris'te tasarlanır ve sergilenirler. Dona. İşte Orta Doğu'da Tanrı'nın yeni dinler başşehridir. İlahi yeni tasarımlar bu bölgede görücüye çıkarlar. Dona. İnanışların küresel bir haritasını çizdiğimizi ve düz bir levha üzerine yerleştirdiğimizi bir düşün. Sana bu levhayı tek parmağınla kaldırmanı söyleseydim, o levhayı parmağını altına koyup denge içinde kaldırabileceğin tek bir nokta olurdu. İşte o noktanın üzerinde Orta Doğu yazardı. Parmağının durduğu o yer Tanrı'nın jeostratejik üssüdür. Ben. Mesleki olarak baktığımda jeostratejik üssünde işlerin iyi gittiğini söyleyemem. Örneğin ben Araplara imaj danışmanlığı veriyor olsaydım, onlara Bedevi kültürünün milli bir değerleri olduğu algısını değiştirerek işe başlamalarını söylerdim. Dona. Her toplumun tarihinde Bedevi olduğu bir dönem mutlaka vardır. Batı dünyasının başarısı, medeni olmayan geçmişinin izlerini silecek yeni imajlar yaratabilmesidir. Viking dendiğinde senin aklına sempatik çizgi film kahramanları ve burnunu kaşıyınca buluş yapan küçük Viki gelir. Viking kelimesinin içinden vahşet, yağmacılık ve hunharlık anlamları profesyonel yöntemlerle çekilip alınmıştır. Müslüman Araplar göz alıcı gökdelenler, palmiye adaları inşa etmelerine rağmen göçebe kültür algısını değiştiremiyorlar. Bedevi imajının izlerini silecek yeni yerleşik kültür imajının eksikliği yaşanıyor. Muhammed'in yaşamının önemli bir bölümü Bedevi kültürünü yerleşik kültüre dönüştürebilme çabasıdır. Unutma ki hicret Mekke'den Medine'ye yani medeni kelimesinin köküne doğru gerçekleşti. Mekke'yi terk ettiğinde Muhammed'e kucak açanlar şehirliler oldu. Gerçekten de Bedeviler İslam'a katıldıktan sonra çok büyük bir dönüşüm geçirmek durumunda kalmışlardı. Değişime çok istekli olmalarına rağmen bu onlar için gerçekten çok zorlu bir dönüşümdü. Müslümanlığı seçtikten sonra aralarında intihar edenler olmuştu. Ben, nasıl güçlükler bunlar? Dona, Müslüman bir bedevi, İslam'ın ilk caminin orta bir yerine işediğinde bu davranışın yanlış olabileceğiyle ilgili en ufak bir fikri bile yoktu. Muhammed onlara sevgi ve sabırla medeni olmayan davranışların yanlışlığını anlatıyordu. Kur'an'da bölgeyi ve dönemi ilgilendiren yerel düzlem bir yandan bu insanlara adab-ı muaşereti anlatıyordu. Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere sahipleriyle kaynaşıp izin almadan, bir de ev sakinlerine selam vermeden girmeyin. Düşünüp taşınmanızı sağlamada bu sizin için daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim, Nur Suresi 27. Ayet. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse dönün. Bu sizin için daha iyi ve temizdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi biliyor. Kur'an-ı Kerim, Nur Suresi 28. Ayet. Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin sesidir. Kur'an-ı Kerim, Lokman Suresi 19. Ayet. Bu ayetler insanlara nezaket bilincini aşılamak adına indirilmişti. Kur'an, incelikler alanında özgürlükçü değil, normatif yani kural koyucu olmuştu. Bu İslam'ın konuya verdiği değerden ileri geliyordu. Adab-ı muaşeret ilkelerini tarihte ilk ortaya koyan metin Kur'an-ı Kerim'dir. Tüm bunlar Rotterdamlı Erasmus'un Adab-ı muaşeret risalelerinin yayınlanmasından 900 yıl öncesinde ortaya konmuştur. Ben, Kur'an'daki yerel düzlem önemli işler görmüş anlaşılan ama bu gibi güncel konuları ayetler değil, peygamberin kendisi mi anlatsaydı acaba? O zaman Kur'an'dan daha evrensel olmaz mıydı? Dona, hiçbir tohum pakette beklemez küçüğüm, ekilmesi gerekir. Geleceğe mal olmanın ilk basamağı şimdiye mal olmaktır. Kur'an'ın gelecekte var olabilmesi için indirildiği günlerde de sağlam kökler salması zorunludur. Bu yüzden yerellik ve evrensellik kitapta bir aradadır. Ben, Dona, dünyada olan bitenlere bakıyorum da sıkı bir devrim lazım. Dünyaya adaletin gelmesinin başka bir yolu yok. Dona, kapıda bizi bekleyen bir devrim var. Ben, yoksa? Dona, mistik devrimi. Ben, devrim deyince sosyalist devrimden bahsedeceksin sandım. Kimse bilmiyor, sen bilirsin kesin. Gerçekten neden olmadı, olamadı? Sınıf devrimi bence dünya için çok önemliydi. Dona, sınıf devriminin gerçekleşmeyeceğini nereden biliyorsun? Ben, sınıf devrimi derken? Dona, gerçek sınıf devrimi, mutluluğun bir sınıf konusu olmadığının tüm sınıflar tarafından fark edilmesidir. Mutluluğun bir üst sınıfa geçişe koşullandırılması sınıfın en büyük sorunudur. Mistik devriminin kitlelere en değerli armağanı işte bu bilinçtir. Ben, güzel bir yanıt ama ben gene de yaşasın sosyalizm demeni tercih ederdim. Dona, sosyalizm gelirse kapitalizm gitmiş olmaz. Sosyalizm mazlumun kapitalizmidir. Ben, sola eğilimliyim dediysem de o kadar değil. Biraz açıklarsan iyi olacak. Dona, hadi biraz gerilere gidelim. Sosyalizm sınıflara eşitlik istiyordu. Bunu yaparken sınıfları kapitalist değerlere göre belirliyordu. İşçi sınıfı az para kazanan sınıftı, sermaye ise çok kazanan. Sosyalizmin eksik olduğu noktada işte buydu. Dünyaya paranın ötesinde yeni bir değer teklif etmiyordu. Maddiyatın sınıflara eşit dağılımı. Çıkış noktası ne olursa olsun bunun kapitalist bir talep olduğunu kabul etmelisin. Kapitalizmde, sosyalizmde maddiyatı insanlığa en yüce değer olarak sunarlar. Farklılaştıkları nokta bu en yüce değerin paylaşım biçimidir. Kapitalizm ve sosyalizm harçlıklarını paylaşamayan iki kardeş gibidir. İkisinin de babası maddiyat felsefesi yani materyalizmdir. Sosyalist olduğunu söyleyen sen, daha en başta kapitalin en yüce değer olduğunu onaylıyor ve böylelikle onu daha da yüceleştiriyordun. Kapitalist de madem bu kadar değerli onu neden sana vereyim diyordu. Yasal olarak da haklıydı. Yaptığı sadece etik olarak yanlıştı. Eşitlik mücadelesi etik zeminde sürdürülseydi sonuç daha farklı olabilirdi. Bu zemin hiçbir zaman tercih edilmedi. Çünkü ne sosyalizm ideolojisinde ne de onun alt başlıkları olan komünizm ve Marksizm'de manevi derinliklere yer yoktu. Etik ve ahlak dinin konularıydı. Dinler ise geride bırakılması gereken birer dogmaydı. Sosyalizm de kapitalizm gibi maddeci olduğu için bir devrim değildi. Elle tutulamayan hiçbir şeyin gerçekte var olmadığı düşüncesine yani maddeciliğe karşı alternatif bir duruş olsaydı ona ancak o zaman devrim diyebilirdik. İşçi ve patronun mücadelesi aslında bir sen-ben kavgasının siz-biz haliydi. İkisinin de değer sistemi maddeye dayalıydı. Oyun kapitalizmin kurallarına göre oynanıyordu ve daha güçlü olan bu kavgayı kazanmıştı. Ben, sosyalist ütopya meğer devrim değilmiş, bak sen şu işe. Donna, gerçekten devrim olsaydı gerçekleşirdi. Devrim, arkasında %100 tutarlı bir ideoloji taşımalı ve beraberinde mutlaka yeni bir kafa yapısı getirmelidir. Sosyalizm ve kapitalizm benzer kafaların ürünüdür. Sosyalist cennetin her bir metrekaresi kapitalist değerlerle döşelidir. Ben, dünyadaki gelir dağılımı uçurumundan memnun olduğunu hiç sanmıyorum. İkisi de maddiyatçı olsa da ben kapitalistleri değil sosyalistleri tutuyorum. Donna, yanlış olan kapitalizmin kendisi değil, yanlış olan vahşi kapitalizmdir. Doğru olan makul kapitalizmdir. Bir işçinin yaşam motivasyonu ile patronun motivasyonu arasında büyük fark vardır. Motivasyonu ve hırsları daha yüksek olan patrondur. O koltukta iştahlı birilerinin oturması, insanlığın daha çok üretmesi demektir. Bu da insanlık için daha hayırlıdır. Patronun bol para kazanması da doğaldır. Önemli olan patronun kazandığı bu paranın ne kadarını topluma geri döndürdüğüdür. Toplumsal hayır projelerine neler yatırdığıdır. Göz boyamalık küçük hayırlardan bahsetmiyorum. Ben toplumdan alıp gene topluma vermenin bir yaşam biçimi haline getirilmesinden bahsediyorum. Sana bir örnek vermeliyim. Dünyanın en büyük yazılım firmasının sahibi 2004 yılı rakamlarına göre yardım kuruluşlarına tam 24 milyar dolarlık bağış yaptı. Eğer vasiyetini değiştirmezse de öldüğünde serveti hayır kurumlarına devrolacak. Bu kapitalistin varlığı da ölümü de dünyaya bir katkıdır. Dünyada müreffeh bir yaşam sürmesi de onun haklı bir ödülüdür. Ben, iyi de her zengin aynı şeyi yapacak diye bir şey yok.